Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün sizlerle beraber, dinleyicilerimizle beraber Birinci Dünya Savaşı yıllarına döneceğiz. Birinci Dünya Savaşı sadece Türkiye için değil, dünya için aslına bakarsanız milyonlarca insanın öldüğü, yer değiştirdiği, verimli toprakların çoraklaştığı, kimyasal silahlarla zehirlendiği bir savaş. Dünya içinde bir kırılma noktası, haritaların yeniden çizildiği ama yeterli olmadığı ve bir başka savaşa daha açık kapı bırakarak hayatımızdan çekilen bir savaş.
Evet, Birinci Cihan Harbi veya Birinci Dünya Savaşı, herkes hemen hemen az çok farkında bu harbin, bu hadisenin ehemmiyeti üzerinde müttefik ama Cihan Harbi hakikaten yeni dünyanın kurulduğu, yani asrımızı şekillendiren, yeni dünya düzeninin kurulduğu bir harp aynı zamanda yani.
Sadece bir düzen de bir, kuramamış ama bir düzen kuruldu
işte,
ama
düzensizlik de bir düzen, evet. Malum anarşi de bir düzen kurdu. Bu düzen işte eksik kaldığı için onu ikinci Cihan Harbi tamamladı ve şu anda içinde yaşadığımız dünya düzeni, yani düzensizlikleriyle adaleti, o ayrı bir mesele. Tamamen birinci Cihan Harbi'nde temelleri atılan, ikinci Cihan Harbi'nde ise rötuşları yapılan bir sistemdir. O cihetle Birinci Cihan Harbi ehemmiyeti haizdir. Cihan Harbi'nin çıkışı, safahatı ve neticeleri hakkında üç aşağı beş yukarı hemen herkes aynı şeyleri söylüyor. Bu harp neden çıktı? Bu harbin çıkışının görünüşteki sebebi Almanya'ya haddini bildirmektir. Dünya her zaman güçlüyle güçsüzün veya kendisini güçlü zannedenlere mücadelesiyle geçer. Dünya bir mücadeledir. Bu mücadeleden hakikaten güçlü olanlar galip gelirler. Haklı olanlar değil.
Maalesef.
Güçlü olanlar. Çünkü el hükmü limen galebe, dünyada güçlü olanın sözü geçer. Umumi bir kaidedir. Hiçbir zaman istisnası yoktur. Doğru değildir ama gerçek bu, realite bu. İşte milletler arası münasebetler bu prensip üzerine kurulur. Güçlü olanın sözü geçer. Ben haklıyım. Ben idealistim. Burası, bu benim hakkım. Bana bunu yapamazsınız. Böyle bir şey milletler arası münasebetlerde cari değil. Milletler arası münasebetlerde ne kadar güçlüsünüz, sizin bu düzende ehemmiyetiniz ne kadar, global güçlerin, güçlülerin gözünde sizin kıymetiniz ne, ancak o kadar sözünüz geçer. Bunu bilen devletler rahat ediyorlar. Bilmeyenler sıkıntı çekiyorlar ve onlara da zor bir şekilde bunu kötü bir kursla öğretiyorlar.
Maalesef ama tabii hani politikacıların bir dışarıda verdikleri sınav var. Bir de o sınavdan aldıkları notla içeride verdikleri bir sınav var.
Şimdi politikanın en büyük zorluklarından bir tanesi bu. Bu da demokrasinin zaten dezavantajlarındandır. Şimdi politikacı bir yandan memleket menfaatlerini gözetmek mecburiyetindedir. Bunu ister iyi niyetli yapsın, ister kötü niyetli yapsın, yapmak mecburiyetindedir. Çünkü devletin menfaatlerini gözetirse kendisi de hayatta kalacaktır. Sadece vatanseverliğinden değil. Ama bunu yaparken pek çok kimsenin canı yanacaktır ve verdiği imaj da mühimdir. Onun için zaten diplomasi bu demektir. Yani düşündüğünü söylememek, söylediğini düşünmemek. Dışarıya verdikleri imaj başkadır, içeriye verdikleri imaj başkadır. Yani politikacıların umumi olarak söyledikleri hep iç politikaya verdikleri mesajdır. Hı hı. Ama milletler arası münasebetlerde, anlaşmalarda, masalardaki muamelesi ise hakikati gösterir. Ben bunu küçükken meclise giderdik. Milletvekili yakınlarımızı ziyareti veya bir şekilde bizi, beni götürürlerdi. Meclis müzakerelerini seyirci locasından seyretmek mümkün malum. Bu müzakereler pek çok kişinin de, şimdi televizyon, o zaman televizyondan verilmiyordu bunlar, şahit olduğu gibi kavga, dövüş, hakaret,
o zaman
sövme.
Da mı öyle?
O zaman da öyleydi efendim. Birbirini döven.
Bir çocuğun yani gidebileceği bir yer değilmiş
değil,
o zaman aslında.
Normal bir insanın gidebileceği bir yerdi. Normal bir insan meclis müzakereleri. Ama bizim insanlarımızda öylesi vardır. Helal olsun, çok iyi yaptın, bir de benim için vur falan diyenler var ama meclis hiçbir zaman medeni bir mekan değil. Ama sonra meclis lokantasına geçiyorsunuz. Meclis lokantasında milletvekilleri çok ucuza yemek yerler ve bütün seçmenlerini, ziyaretçilerini orada yemek yedirirler. Güzel bir lokantadır meclis lokantası. Orada bu biraz evvel müzakere celse salonunda birbirlerine yumruk atan, affedersiniz, ana avrat söven milletvekillerinin kol kola gayet şakalaşarak 40 yıllık ahbap gibi oturduklarını, yemek yediklerini ben bu gözlerimle görmüşüm. O zaman anladım ki insanlar çok farklı yerlerde, çok farklı şekilde davranıyorlar ve karşı tarafta bunun ne olduğunu biliyor. Hı hı. Hayat öyle devam ediyor. Bir de ben bunu kadınların yanındaki hayatımda yine küçük yaşlarda gördüm. Kadınlar bilhassa işte böyle gelin görümce, kaynana, elti veya işte bir takım menfaat grupları teşkil edenler arasında gördüm. İnanılmaz, bir daha bunlar yüz yüze bakamaz dediğiniz çekişmelerin arkasından can ciğer kuzu sarması olduklarını göre, demek ki diyorsunuz aile içinde böyle şeyler tabii yaşanıyor. Karşılanıyor, yaşanıyor. Milletarası münasebetler de böyle. Birinci Cihan Harbi Türklerin ve Müslümanların felaketiyle neticelenmiş ve bu felaketin üzerine kurulmuş yeni dünya düzeninin başlangıcıdır. Görünüşte sebep Almanya'ya gittikçe büyüyen, o zaman Almanya, şimdi insanlar Almanya deyince Almanya eski bir devlet değil. Evet, Alman devletleri çok ama Almanya Birliği'ni 1870'te kurdu. 1870 çok yakın bir tarihtir dünya tarihini düşünürseniz. Ve bütün Alman devletlerini birleştirdi. Kimini savaşta, kimini barışta. Bugünkü Almanya'yı kurdu ki daha
ondan
da
önce orada
küçük
vardı?
Küçük Bavyera Krallığı vardı. Württemberg Dukalığı vardı. Şehir devletleri Berlin, Hamburg, Dresden, bunlar küçük şehir devletleriydi. Bunların hepsinin ayrı hükümdarları vardı. Ayrı paraları, ayrı pulları vardı. Ayrı devletlerdi bunlar. Aralarında anlaşmalar var. Mesela Alman. Sonra Almanya dedi böyle olmayacak. Avusturya dışında bütün Alman devletlerini savaştı ve barışta birleştirdi ve Reich kuruldu, Alman İmparatorluğu. Bunun başına da bu devletler için en güçlüsü olan Prusya Kralı geçti. Alman İmparatoru oldu. Avusturya katılmadı bu birliğe. Çünkü Avusturya'nın ayrı bir kültürü, ayrı bir tarihi var. Katolik, Prusya Protestan. Böylece iki Alman devleti doğdu. Biri Avusturya, biri Almanya. Ama bunların politikaları hep beraberdi. Evet, önce düşmandılar ama birinci Can Harbi'nde beraber bir politika takip ettiler. Bu Almanya kurulduktan sonra hayatta kalabilmek için sanayiye, sanayide de ayakta kalabilmek için pazara, pazarda ayakta kalabilmek için de sömürgelere ihtiyacı olduğunu anladı. İngiltere, Fransa, Rusya o zaman bütün dünyayı parsellemişler.
Daha önce yola
erken davrandıkları için.
Için.
Portekiz, Hollanda da burada onlara ortak. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nda geniş toprakları var zaten, sömürge değilse bile imparatorluk geniş. Ben ne olacağım dedi. Bu sefer kendisi bir takım sömürge arayışlarına girdi. İlk zamanlarda Almanya'ya birkaç tane böyle işte Tanzanya gibi paylaşırken bir devlet verdiler. İngiltere, Fransa hani sesini kessin diye, ama Almanya bununla iktifa etmedi. Ve İngiltere Fransa için bir tehdit olmaya başladı. Bu görünüşteki sebep. Ve yine biliyorsunuz Avusturya Veliahtı'nın Bosna Sarayı'nda bir Sırp tehdişçi tarafından öldürülmesi. Ve bu tehdişçinin Sırp olması, Sırbistan'ın özür dilediği halde Rusya'nın ona destek vermesi, Avusturya'nın bunu kabul etmemesi, ama bunun aksi Berlin var. Sonunda Avusturya Sırbistan'a harp ilan etti. Sırbistan'a harp demek Rusya'ya harp demektir. Dünya iki bloğa ayrılmıştı. Avusturya Alman bloğu, bir tarafta da Rusya, Fransa, İngiltere bloğu. Bulgaristan hükümdarı Alman olduğu için o da Alman bloğuna girdi. İtalya önce Alman bloğuna girdi fakat sonra hatasını anladı, çıktı. Osmanlı Devleti affedilmez bir hata yaparak yakın tarihteki İngiliz, Fransız, Rus antipatisinin de onu sürüklediği bir şekilde Almanya'nın yanındaki bloğa girdi. Böylece de 1914 senesinde dünya büyük bir savaşa sürüklendi ki o zamana kadar dünya tarihinin kaydetmediği, Moğollar zamanında bile, Moğol istilası zamanında bile ki Moğolların neticede öldürdüğü 3-4 milyon insandı. Evet, o zaman için belki çok nüfuslu ama dehşet olarak yani insanlar gene kaçabiliyorlar.
Şimdi kullanılan teknoloji vesaire de.
Birinci Cihan Harbi bir kere bu bakımdan bir yıkıcı bir savaştır. Hem yeni bir dünya düzeni kurmuş hem büyük bir yıkıcı. Çok insan ölmüş. Pek çok yenilik, mesela tabii gaz gibi, tayyare gibi bir takım buluşlar bu harpte ilk defa kullanılmıştır. Ve normalde harpler bir de iki devlet arasında geçer. Onun da bir iki müttefiki olur. Burada öyle değil. Burada dünya hakikaten iki bloğa bölünmüş ve bu iki blok, yani ne dedi? Onun için dünya savaşı adını veriyoruz. Bizim bu savaşa girmemizde biliyorsunuz iktidardaki İttihat ve Terakki fırkasının Germanofil, evet, Alman hayranlığı ve sempatisi sebebiyle olmuştur. İddiaçılar Almanya'nın yanında harbe girerek, ki Almanya'nın kazanacaklarından çok emindirler, kaybettikleri eski Osmanlı topraklarını geri alacaklarını ve böylece Osmanlı Devleti'nin eski itibarlı günlerine döndüreceklerini ve kendilerinde böylece iktidarı kalacaklarını hayal ediyorlardı.
İki sorun var. Bunu samimi olarak mı düşünüyorlar?
Ben samimi olduklarını düşünüyorum. Yani en azından Enver gibi hayalperest romantik çılgınlar samimi olduğunu düşünüyorlar.
Yani gerçekten dünyanın geldiği nokta, işte bu ortaya çıkan ayrımlar, bloklar arasında Osmanlı'nın kaybettiği topraklarını geri alabileceğine inanmış.
İnanıyorlardı
yani milliyetçilik akımlarını
ki,
da bir hesaba katarsanız.
İnanıyorlardı ki Mısır'a sefer yaptılar ve Mısır'a giderken Mısır müftüsünü bile önceden tayin etmişlerdi. Yani o kadar eminlerdi Mısır'ı alacaklarından. Mısır en alınmayacak yerdi. Çünkü Mısır İngiltere için en ehemmiyete haiz bir Osmanlı toprağı. Yani dünya yıkılsa siz Mısır alamazsınız. Bir kere bunu bilmeleri lazımdı. Bundan habersiz olmaları bir kere ne kadar şaşkın olduklarını gösteriyor. Eğer haberdar idilerse zaten o zaman hainliklerinde şüphe yoktur. İktidar kadrosu hayalperestti. Onlar Osmanlı topraklarını tekrar toplayıp İslam Birliği kuracaklar. Ve ondan sonra Türkistan'ı kurtaracaklardı Rusların elinden ve büyük bir Türk İslam İmparatorluğu kuracaklardı.
Yani aslında doğuya doğru yayılacaklardı.
Doğuya doğru yayılacak. Avrupa'dan zaten onlara bir nasip. Zaten Almanya müttefik, Avusturya müttefik, ne gerek var? Doğuya giderek İran, Afganistan ve Hindistan'ı kurtaracaklardı. Böylece bütün dünya Müslüman ve Türk nüfusu iddiaçların kontrolünde olacaktı.
Peki vatandaş, yani halk, onların Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu ayrımlar arasında, ülkeler arasında bir tercih var mı ya da farkında mı neler yaşandığını?
Halk bir şeyin farkında değil. Halk zaten büyük bir şoke uğramış. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi halkın beklemediği bir şeydi. Sultan Hamit tahttan indirildikten sonra Osmanlı sosyal hayatı, siyasi hayatı çok esaslı değişikliklere uğradı. Kırılma noktasıdır bu tarih, bu 1908. Ondan sonra halk arasında iddiaçılar ilk partizanlık, ilk bloklaşma, ilk kutuplaşma tohumlarını ektiler. O zamana kadar halk arasında yine ihtilaflar vardır ama siyasi ihtilaf yoktu. İttihatları tutanlar, tutmayanlar. İttihatçıları tutanlar arasında da Almanya'yı tutanlar, İngiltere'yi tutanlar diye bir ayrım var. Cemiyette ciddi bir ayrışma var. Fakat İttihat ve Terakki gerek matbuatı basını elinde tutarak, gerek orduyu elinde tutarak, gerekse Babali baskınından sonra hükümeti elinde tutarak zaten bütün muhaliflerini susturmuş. Evet. Ve o bloklar arasında kendi tarafını devlete hakim hale getirmişti. Bu tarihte İttihat ve Terakki politikasının hilafına bir şey söylemeniz doğrudan vatan hainliğiyle itham edilmenize ve çemberli taşta dar ağacında asılmanıza netice veriyordu.
Peki şöyle bir sorun var, yani konumuz o değil ama şimdi padişahı diktatörlükle de padişah olmakla suçlayıp zaten asli görevi o. Daha da ağır uygulamalar getirmiş olmayı, evet, vatandaşa nasıl açıklıyorlar?
Bu bir ironidir. Sultan Hamit'i müstebit, baskıcı olmakla suçladılar ki bunda haklılık payı elbette vardı ama her monark dünyada bir bakıma müstebittir. Yani son sözü padişah söylüyorsa ona müstebit derler ama bu müstebitlik bazen iyi neticeler doğurur. Bazen menfi neticeler doğurur.
En azından
doğurur.
Haritaları olup biteni, satır altını doğru okumayı
okursanız,
da getirebilir.
Okursanız, yani tatbikata bakarsanız, kanunlar güzelse, müstebit iyi niyetliyse müstebit iyidir. Öyle değilse demokrasi bir insanı felakete götürür. Yani burada biraz iyi niyet, tarihi iyi niyetle bakmak meselesi var. Ama kendi kurdukları sistem, ki zaten herkes bunu tenkit etti. Biz dediler Sultan Hamit'e muhaliftik müstebit olduğu için. Ama dediler İttihat ve Terakki öyle bir istibdat getirdi ki Sultan Hamit devrini aradık. Nitekim gelmemişken çok zamandır yağda biz. Şimdi geldik senden istimdada biz. Koca Sultan hasret kaldık eski istimdada biz diye Süleyman Naz'ın meşhur bir şiiri vardır. Sultan Hamit'in kabrinde söylediği. Yani eski istibdadı özledik biz. Çünkü o istibdat biliyordu ki ananevi bir terbiyenin neticesi olan istibdattır. Yani evde babanın çocuklarına, kocanın karısına, mektepte hocanın talebelerine gösterdiği istibdadı padişah tebaasına gösteriyor. Bu ananevi şark istibdadıdır. Burada bir iyi niyet vardır. Bir himaye, bir koruma, bir sahiplenme ve
bir sorumluluk duygusu.
O şüphesiz ve aynı zamanda tatbik ettiğiniz usuller ve kaideler de ananevi kaidelerdir. Yani hukuk, kanunlar, geleneklerdir. İttihat ve Terakki'nin istibdadı böyle bir istibdat değildi. Tamamen iktidarını devam ettirmeye dayanan istibdattı ve tevessül ettikleri vesile ve kaideler kendi koydukları ve ne gelenekle ne hukukla alakası olmayan prensiplerdi. Onun için aynı şey Peki. değil. İki istibdat birbirinin aynısı olmadı. Herkes de bunu anladı az çok. Kendilerinden olanlar bile, İttihat ve Terakki'yi destekleyenler bile bunu anladı. Biz bugün İttihat ve Terakki hakkında menfi konuştuğumuz zaman bizi bazıları İttihat ve Terakki'ye takıntısı var diye suçluyor. Hayır, bizim insanlara ve şahıslara takıntımız olmaz. 21. asırda yaşıyoruz. Asrın yükselen değeri insan hakları ve demokrasidir. Beğenin veya beğenmeyin. İnsanların bulduğu en iyi sistem bu. Bu sistemin hilafına olan her türlü şeyi tenkit etmek hakkımızdır. İttihat ve Terakki'yi tenkit etme sebebimiz elbette bir cihetten asırlarca devam eden gelenekleri bir çırpıda silmeleri, öte taraftan güzel vaatlerle hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik gibi vaatlerle gelip bu vaatlerinin hiçbirisini tutmamaları, insanların mal, can emniyetini halaldar etmeleri ve sonunda asırlık imparatorluğu yıkmalarıdır. Dayandığımız sebepler bu dünü arar bundan dolayıdır. Yoksa bir hayalle veya bir parti taassubuyla bu şeye biz bakmıyoruz. Şimdi gelelim Birinci Cihan Harbi'ne. Osmanlı Devleti de Enver Paşa'nın ve Enver Paşa'nın etrafındakilerin ihtirası ile bu harbe girmiştir. İttihatçıların diğer rüyasasının çok fazla taraftarı olmadığı söylenir. Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın. Çünkü onlar Osmanlı ordusunun ve maliyesinin az çok vaziyetini biliyorlardı. Fakat Enver Paşa'da iflah olmaz bir Almanya hayranlığı vardı. Almanya bize destek olur. Onlar mühim değil. Göç yolda düzülür. Ne demek ki? Diyordu. Ve nitekim bir takım mali anlaşmalar yaptı o zaman. Yani bu bizim Cumhuriyet'in ödediği Osmanlı borçları, İttihatçıların aldığı borçlardı. Şimdi geçerken gene okudum. Padişahların aldığı borçları Cumhuriyet ödedi falan. Padişahların aldığı borcu Sultan Abdülhamit ödedi. O padişahın aldığı borç da Kırım Harbi için alınmıştı. Gene emniyet için. O ödenmişti. Cumhuriyet'in ödediği borç İttihat ve Terakki'nin, ki Cumhuriyet'i kuranlar da o zaman İttihat ve Terakki'nin içindeydi. Onların da hisseleri var bu mesuliyette. Borçtu. Bir kere bunun da antır parantez söyleyelim. Enver Paşa tarafından sürüklendi. Biliyorsunuz Göben ve Breslav adında iki Alman deniz altısının Osmanlı Devleti'ne sığınması, İngilizlerden kaçan ve bunların bir diplomatik kriz doğurması. Şimdi tarafsız kaldığını ilan etmişsiniz ama Alman denizaltıları sana sığınıyorlar. Osmanlı hükümeti bundan diplomatikçe kendince bir hal tarzı buldu. Dedi, ben bunu satın aldım Almanya'dan dedi. Yani Alman değil artık. Yavuz ve Midilli oldu atları dedi. Tamam. İngiltere bunu kabullenmiş göründü. Yani Osmanlı Devleti'ni harbe sürüklememek için kabullenmiş. Ama ondan sonra Amiral Suşon, Alman generali Suşon askerlerini fes giydirerek ve Karadeniz'e açılarak Sivastopol limanını topa tuttu.
Şimdi burada bir komplo teorisinden hep bahsediliyor. Biraz bahsetmek ister misiniz?
Şimdi bir savaşın çıkması için bazen savaşı çıkartmak isteyenlerin müracaat ettikleri bazı yollar vardır. Mesela Pearl Harbor'unda böyle bir komplo olduğu söylenir. Yani Japonya'nın Almanlara saldırması, Amerika'ya saldırması, Amerika'ya savaşa çekmek için Amerikan derin devletinin bir komplosu. Yani oraya bir takım gemiler konuyor. Japonlar boş bulup nasıl vurabilir bir Amerikan üstünü, yani Japonlar vurabiliyorlar. Ve arkasından
çünkü
Roosevelt savaşa girmekte çekingen davranıyordu. Sen misin çekingen davranan? Pearl Harbor'u vurdukları zaman artık Roosevelt'in diyecek bir şeysi kalmadı. Bu da gerek Amerikan derin devletinin, gerek savaşları zaten global güçler çıkarırlar. Her iki, aynı global güç Almanya'da silah satar, İngiltere'de silah satar. Her iki devletle de gayet rahat görüşür.
Onlar savaşırken de.
Bunlar komplo değil. Bunlar James Bond senaryosu da değil. Bunlar çok normal bilinen tarihi hadiselerdir. Birinci Harbi'nde Basil Zaharoff'un pozisyonu böyledi. Bir taraftan Almanya'ya silah satar. Bir taraftan İngiltere'de gayet güzel ağırlanan bir insandı. Sen niye Almanya'ya silah satıyorsun? Bir adam demiyorlardı. Tutuklamıyorlardı. Hapse atmıyorlardı.
Hatta bize biraz daha çok ya da daha yeni.
Evet, aynen teknoloji. Öyle. Kontrol altında tutalım, bilelim. Bu adam tüccar, neticede global sermaye, global güç sermaye üzerine kurulur. Orada sadece paranın sözü geçer. Bu kadar yani. Milletler, devletler, halklar, ideolojiler, dinler onlar için çok fazla emniyet taşımaz. Bunu ben herkese söylüyorum. Yani global güçler babasının hayrına bakmaz.
Ama işte bu kadar çok insanın ölmesi.
Hani umurunda değildir global sermayenin. Bunu tanıyan, bunu bilen bunda bu kadar şeyi çekmez. Yani nasıl olur böyle bir şey demez. Eski müttefikliler, düşmanlar. Birinci Can Harbi'ne biz böyle girdik. Bir oldu bittidir bu. Enver Paşa'nın harp aleyhtarlarını susturmak için yapmış olduğu, tertiplediği bir oldu bitti. Hatta öyle derler ki zamanın sadrazamı Sait Halim Paşa, o da iddiaçıdır. O bile bu işten haberdar değil. Yani birden haber geliyor. Enver Paşa böyle bir oldu bittiyle memleketi harbe sürüklemiş. Rusya ultimatum veriyor. Ultimatumun kabul edilmesi bir türlü, reddedilmesi bir türlü. Orada işte büyük bir basiretsizlik. Ultimatumu kabul etmek mümkünken reddediliyor. Tabii kabul etmenin de faturası var ama reddetmenin faturası maliyeti daha büyük oldu. Zaten savaşa girmek için can atıyorlardı. Bir memleket savaşa girmek istediği zaman halkı, amme efkanı hazırlamak çok kolaydır. Evet, o zaman şimdiki gibi matbuat güçlü değil ama yine de gazeteler, bildiriler, sokaklarda afişler, vatan bizim canımız, feda olsun kanımız gibi sloganlarla insanlar harbe sürüklendi. Mısır'ı alacağız, Viyana kapılarına kadar gideceğiz, Turan bizimdir, annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı, Kafkasya dağlarında çiçekler açar, çeşitli marşlarla, ki iddiaçılar bu hususta çok mahirdiler. Masonlar onlara, ki kuruluşuna yardım ettiler, propagandanın gücünü ilk defa onlara bildirdi ki bunun ilk emniyetini anlayan Sultan Abdülhamit'tir. Sultan Hamit'ten çok ders aldı iddiaçılar. Gerek hafiye teşkilatına gerek propaganda usulünde. Ve birebir Sultan Abdülhamit'in metotlarını kullandılar. Ve bu propagandayla, ki Sultan Hamit bunda muvaffak olamadı ama iddiaçılar oldular. Bütün dünyayı bu savaşa sürüklediler. Eyvah ne oluyoruz, savaş iyi değildir diyenlerin sesi cılız kaldı. Biraz yüksek çıkanlar da vatan hainliğiyle itham edildi, biraz evvel söylediğim gibi. Ve böylece memleket 1914 sonunda harbe sürüklendi. Seferberlik ilan edildi. 35 yaşına kadar olan bütün Osmanlı delikanlıları harbe alındı. Ve böylece Türk İslam tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesi. 93 harbi değilmiş. 93 Harbi o zamana kadar yaşanmış 1877 Rus Harbi en büyük felaketlerden birisiydi. Maddi manevi. Ona
beteri geldi.
Meğerse o bunun habercisiymiş. Çok daha büyüğü, çok daha beteri 1914'te 1. Cihan Harbi ile geldi ve büyük bir felaketle de neticelendi.
Şimdi savaşa hani girme yöntemimiz biraz önce söylediğiniz komplo teorisi, silah satanların zaten her iki tarafla da görüşüyor olması ve sonuçta kendi karları için bir savaşı başlatmış olması bir yana, bir tarafta da tabii Türkiye'de de ya da Osmanlı sınırları içinde de insanların tek bir ses olmamaları, bir sürü farklı akım, doğudan batıdan saldıranlar hepsi bir araya gelince belki de bir kurtuluş umudu gibi yeni bir savaş, yeni bir heyecan, yeni bir enerji gibi de
tabii,
düşünmüş olabilirler.
Savaş her zaman iç politikada ve sosyal hayattaki problemlerin çözülmesi için getirilmiş bir yoldur. Mesela belli tutulanlara çıkın bir yürüyün derler yani zıttıyla tedavi. Cemiyette de böyle bir problem varsa bir savaş açıldığı zaman bu nitekim eski filozofların da tavsiyesidir. Zaman zaman hükümetlere savaş açmayı tavsiye eder onlar. Yani cemiyette birliği salmak, beraberliği salmak,
çıkmak.
Evet bir takım mali zararları var ama aynı zamanda da ekonomik getirisi de vardır bunun. Bunun için savaş tavsiye ederler ve dünyada çıkmış pek çok savaş zaten bu maksatla açılmıştır. Ha, birinci general bunun için çıkmadı belki ama Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Hükümeti'nin, İttihat ve Terakki'nin memleketi harbe sürüklemelerinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bir savaşa girelim bütün bunlar biter.
Evet.
Yani Ermeniler...
Biraz da Abdülhamit dönemini unutturmak.
Evet, Ermeniler vaat ettiğiniz otonomiyi verin diyor. Bir yandan Arapları siz kendinize bağlamaya çalışıyorsunuz ama Araplar sizden başka taleplerde bulunuyor. Balkan devletlerini kaybetmişsiniz, Rumeli topraklarını kaybetmişsiniz. İttihatçıların pek çoğu Rumelilidir. Bunun getirdiği travmayı nasıl çözebiliriz biz? Ancak bir harp bizim imdadımıza yetişir dediler.
Evet.
Ve harbi coşkuyla karşıladılar. Yani eyvah ne yapalım, kaçınılmaz bu harp. Sürükleniyoruz, Allah sonumuzu hayretsin demediler. Eski Osmanlı ricali gibi. Sevinerek bir ümit olarak gördüler.
Peki İttihat ve Terakki olmasaydı? Yani zaten dünya bir savaşa doğru gidiyordu. Osmanlı'nın başına İttihat ve Terakki olmasaydı da biz bu savaşa girer miydik?
Şimdi bunun hakkında çok söz söyleniyor. Kimileri hayır girmezdik. Kimileri diyor ki hayır gene de girerdik kaçınılmazdı diyorlar. Bunların arasında karar vermek zor ancak şunu söylemekte fayda var. Eğer iktidarda Sultanahmet olsaydı ve Sultanahmet politikasını normal bir şekilde devam ettirebiliyor olsaydı, Sultanahmet'in politikası bu iki kutuplu dünyada bir taraf kalmak, her iki tarafı da idare etmek üzerine kuruluydu. Fakat Osmanlı Devleti'nin ayakta tutan en mühim husus İngiliz-Rus ihtilafıydı. Bu ihtilaf
bitmişti.
Ortadan kalkınca yine iki kutuplu fakat Osmanlı'yı tehdit eden iki güç İngiltere, Rusya bir tarafta, tehdit etmediği zannedilen bir güç Almanya bir tarafta kaldı. Osmanlı Devleti ister istemez diğerlerinden kendini kurtarabilmek için Almanya'ya yanaştı. Bu bir hata olarak değerlendiriliyor ama aslında stratejik bir tavırdı aynı zamanda da.
O zaman da alınabilecek kararlara baktığınızda
başka çaresi yoktu.
Ne yapabilirdiniz?
Belki biraz aşırı olabilir. Bu konsepte belki Sultan Abdülhamit çok ince bir siyasetle belli tavizler vererek Almanya'ya da itilaf devletlerine de müttefiklere de tavizler vererek belki Osmanlı Devleti'ni savaşın dışında tutabilirdi. Sultanahmet'in şahsi beyanları ki hatıratı yok biliyorsunuz ama şahsi beyanlarından şunu biliyoruz. Sultanahmet bir savaş bekliyor. Hele Rusya ile İngiltere'nin ittifakından sonra Almanya ile bir savaşı bekliyor. Bunun kaçınılmaz olduğunu hissediyor. Çünkü bütün dünya politikasını bilen bir insan. Bunu öngörebiliyor. Ve bu harbin büyük bir yıkımla neticeleneceğini de görüyor. Ancak kendisini yani Osmanlı Devleti'ni kenarda tutarak onların yıkımından pay çıkarabileceğini düşünüyor. Yani onlar yıkılacaklar.
Bu arada orduyu da güçlendiriyor.
Tabii biz onların yanında sivrileceğiz, sıyrılacağız. Evet biz onlardan daha güçlü değiliz ama onlar yok olacaklar. Biz kendimizi kurtaracağız, güçlü kalacağız diye düşünüyor. Yani onların arabası var, bizim bisikletimiz. Onların arabası hurda oldu. Bizim yerine bisikletimiz var mantığı. Ancak onların tabii hesap edemediği şöyle bir şey vardı. İşin arkasında başka hesaplar var. Global güçlerin, global sermayenin, siyonistlerin hepsinin hesapları var. Hesap edemiyor demeyeyim, hesap ediyor da önleyemeyeceği, mani olamayacağı,
gücünün yetmeyeceği
bir şey var bu. Bu bir tarafa. Yani şunu diyebiliyoruz. Sultanahmet olsaydı bizim harbe girmeme ihtimalimiz kuvvetliydi. %100 diyemem.
Belki süre biraz daha uzun olabilirdi. Yani belki şimdi, bir süre daha dayanabilirdi.
Dayanabilirdi. Harp daha kısa sürebilirdi gibi bazı. Yani Sultanahmet'in ben Almanya'nın da harbe gireceğini hiç tahmin etmiyorum. Hiç. İşgal ettirirdi ama yine de savaşa girmezdi. Bu savaşa girmemek de biliyorsunuz faturanın daha düşük olma. Mesela Osmanlı Devleti savaşa girmeyip de işgal edilmiş olsaydı çok daha az fatura kesilirdi.
Ekonomik olarak.
Ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak. Ama savaşa girince siz savaş suçlusu gibi oluyorsunuz. Adam diyor
yenilen taraf
ki
olmuş.
Benim derdim Almanya ile sen niye bu işe girdin? İşi uzattın, savaşı uzattın, kaybımı arttırdın diyor. Fırsat bu fırsat elime düştün, görürsün gününü diyor. Böyle bir avantaj olabilirdi. Sultanahmet iktidarda kalmasaydı İttihatçılar girmeyebilir miydi? İttihatçıların bazı kanadı İngiltere ve Fransa ile anlaşmalar yapıp savaşa girmek istemediler. Sultanahmet politikasını devam ettirdi ama parti içinde onlar güçlü değildi. Yani Cemal Paşa, hatta bir ölçüde Talat Bey'in savaşa girmekte pek istekli olmadığını biliyoruz. Bu iş Enver Paşa ve ekibinin, yani ordunun, şahinlerin arzusuydu. Fakat İngiltere ve Fransa İttihatçıların bu teklifine sıcak bakmadı. Neden bakmadı? Bazılarına göre onlar Osmanlı Devleti'nin karşıda, yani Almanya'nın yanında savaşa girmesini istiyordu. Zaten Göben ve Breslau'yu kasıtlı olarak takip etmediler. İsteseler yakalayabilirlerdi. Kaçıp sığınmasını istediler diyen yani nerede var? Bu da bir komplo teorisi. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Onlar bunu samimi görmediler. Yani Enver'in fikrini biliyorlardı. Ordunun ya hakimiyetini, devlet hakimiyetini biliyorlardı. Zaten o da kendi adamlarıydı. Bu tarafta Cemal Paşa'nın ve Talat Bey'in tekliflerini pek samimi görmediler ve Osmanlı Devleti'nin bu birtaraflığına çok inanmadılar. Ama birtaraf kalacağını istediler ama kalmadı. Yani birtaraf olsaydı, yani Enver Paşa olmasaydı Osmanlı Devleti yine birtaraf kalabilirdi. Çok çok çok ütopik belki ama İngiltere yanında savaşa girebilirdi. Bu pek beklenen bir şey değil. Evet. Ama bu 31 Mart vakası muvaffak olsaydı ve Anglofiller, İngiliz taraftarları, Prens Sabahattinler falan iktidarı ele geçirselerdi, belki Osmanlı Devleti İngiltere'nin yanında savaşa girerdi. Bu da Osmanlı Devleti için büyük bir harabata sebebiyet verirdi ama neticesi elbette ki öbüründen daha iyi olurdu. Mesela yine bazı topraklarını kaybederdi, Arap topraklarını, ama İngiltere gibi kaybederdi. Birleşik Osmanlı Devletleri gibi.
Şimdi tabii biz dinleyicilerimize bir harita gösteremiyoruz ama Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önceki sınırlarımız ve Birinci Dünya Savaşı sonundaki sınırlarımız, Birinci Dünya Savaşı'na girip en fazla zarar gören.
Evet,
üstelik de hiç belki de bizimle alakası olmayan bir savaşta en büyük zararı gören
bize çok dolaylı bir savaş. Evet, içindeyiz ama dolaylı bir savaştı. İkincisi, savaşa giriş sebeplerimiz çok komik, çok hatta trajikomik idi. Eski toprakları ele geçirmek. Hala elinizde Suriye, bugünkü Türkiye'yi düşünün. Ayrıca hala elinizde Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Arabistan, Yemen var. Bunlar resmen elinde sizin. Yani vali gönderiyorsunuz. Ayrıca işte Libya var. Ayrıca kağıt üzerinde de olsa Mısır ve Kıbrıs elinizdedir. Kağıt üzerinde, ama kağıt üzerinde ne demek? Yani iyi kötü gene bir irtibatınız var orayla.
Bir şekilde bir iletişim kurabilirsiniz işgalci devletle. Evet. Anlaşabilirsiniz.
Ama bu savaş neticesinde, ki yaklaşık 20 milyon kilometreye varan bir toprak bu, 750 bin kilometre kareye düşmüştür. Toprak çok da mühim değil. Ama harbin getirdiği maddi yıkım, bir kere nüfusunuzun 1 milyonunu kaybettiniz. Bu 1 milyon çok büyük nüfustur. Genç nüfus bunlar. Geleceği inşa edecek nüfus. İkincisi, mali kaynaklarınız az olduğu halde tamamını tükettiniz. Bu kolay bir şey değildir. Ve Birinci Cihan Harbi bu sebeple büyük bir yıkım olmuştur. Maddi, eğer bu harp olmamış olsaydı çok daha farklı olurdu Türkiye'nin çehresi.
Ve çok enteresan, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'ya yakın olan Türkiye ya da Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında belki de zaten savaştan önce yakınlaşması gereken İngiltere ile yakınlaştı.
Evet, ve o zamandan bu zamana, yani Birinci Cihan Harbi'nden bu yana İngiltere bizim asla en ufak bir diplomatik kriz yaşamadığımız bir devlet olmuştur. Bu bazıların işte tabii Türkiye'yi İngiltere kurdu onun için diyorlar ama bu tabii abartılı bir şey olsa bile yorum enteresandır.
Evet. Enteresan. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek İnşallah. Üzere sağ olun.